Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 26 Haziran 2019 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Şimdi Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'le ilgili Amerika-Türkiye ilişkileri S-400'ler, F-35'ler derken İran, Körfez'deki sıcaklık, bütün bu başlıkların devam ettiğini belirterek başlamak istiyorum. Bahreyn'de Manama'da Refah İçin Barış başlıklı konferansta başladı. İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak için tepkiler var. Damat Kushner'in, Trump'ın damadının bu meseleden sorumlu olarak yüzyılın anlaşmasını ortaya koyan Kushner'in sunumu dikkat çekici. Bu mesele bu yaz boyunca içten içe ısıtılacak gibi anlaşılıyor. Bir çözüm getirecek mi, getirmeyecek mi, orası ayrı. Biraz yarın bakacağız daha detaylı bir biçimde değerlendirme alarak. Bir başka dikkat çekici başlık Avrupa'dan dün aktarmıştım aslında size. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir karar aldı. Rusya 2014'te Kırım'ın ilhakı yüzünden çıkartılmıştı, askıya alınmıştı üyeliği daha doğrusu. Şimdi geri dönüyor. Çok dikkat çekici oylama sonuçları özellikle Fransa, Almanya, Finlandiya, İzlanda, Portekiz, İspanya, İtalya, Avusturya, Sırbistan ve Türkiye heyetleri Rusya'nın geri dönmesi yönünde oy kullandılar. Kırım diplomasisinde başarı mı kaydetti Rusya Federasyonu? Özellikle Türkiye'de çok yakından takip edilen bir mesele bu. Bugün buna biraz daha detaylı bakacağız programın ikinci yarısında. Programın ilk yarısında bütün Orta Doğu çapında sıcak gelişmeleri aktaracağım size. G20 zirvesine gidiliyor. Trump'ın pek çok açıklaması da var. Bu arada NATO toplantısı, bir günlük savunma bakanları toplantısı da var. Onların başlıklarını şimdiye kadarki gelişmelerle aktaracağım ama biraz Avrupa Konseyi'ne bakacağız. Kırım üzerinden Rusya'nın diplomatik çabaları ve özellikle Türkiye'nin, Türk heyetinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Ukrayna'nın protestolarına rağmen aldığı tutum acaba Kırım politikasında bir değişikliğin işareti mi? Sorularına yanıt bulacağız. Kırım konusunda Türkiye'de farklı görüşleriyle tanınan, bu konuda lobi faaliyetleri de yapan Yazdan Kaya'ya bağlanacağız. Rusya-Türkiye Kırım Dostluk ve İş Vakfı'nın başkanına hem uluslararası bu girişimi, çabayı değerlendireceğiz hem de Türkiye'nin tutumunu değerlendireceğiz programın ikinci yarısında. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulama üzerinden, internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Programın söyleşi bölümü canlı YouTube kanalından Sputnik'in yayınlanacak. Akşam 11 ile 12 arasında tekrarımız var. Yine dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, öncelikle İran Amerika kapışmasına bakmak lazım. Çünkü Donald Trump yine dayanamadı, yine açıklamalar yaptı. Üst üste İran'a yönelik sert açıklamalar demek gerekiyor. Twitter hesabından öncelikle İran hiçbir koşulda taviz vermiyor. Nükleer anlaşmayı Amerika'nın da dahil olduğu dünyanın önde gelen ülkeleriyle yapmış bir ülke olarak geri adım Trump yönetiminin bu anlaşmadan geri adım atması karşısında açıkçası bir yılda beklediler, onu da belirtmek gerekiyor. Anlaşmanın tek taraflı olarak bozulması üzerinden müthiş bir diplomasi sergilediğini teslim etmek lazım İran'ın. Yeniden anlaşmayı müzakere etmek vesaire öyle şeylere de yanaşmıyorlar. Bir sene bekledikten sonra anlaşmanın karşı taraf yerine getirmeyip yaptırımları devreye soktuğu için kendi yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri de aşama aşama yükümlülükleri de askıya alıyorlar. Ve bu şekilde de diplomasiyi zorluyorlar. Ama tabii bu bölgede bir savaş tehlikesi yaratıyor. Bunu da teslim etmek gerekiyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetimi söz konusu olduğu için. Nitekim Donald Trump çok bozulmuş İran'ın tepkilerine. Geçen hafta bütün bu caydırıcılık diyorlar ama asker yığdılar, gelişmiş silahlar yığdılar, uçak gemileri yığdılar İran'ın etrafına ve askeri bir tehdit, ekonomik savaşın dışında askeri tehdit de söz konusu açık ve bir İHA düşürülmüştü. BM'de oturum yapıldı. İran temsilcisi dinlenmedi. BM sözleşmesine rağmen sadece Amerika'nın tezi dinlenebildi. Hakikaten uluslararası, küresel çapta, uluslararası çapta kurumlar, Birleşmiş Milletler gibi kurumlarda öyle eskisi gibi işleyemiyor. Bu da dikkatten kaçmıyor. Trump tweet attı, dedi ki İran dedi kibarlık ve merhametten anlamıyor, anlamadığını gösterdi. Maalesef anladıkları şey güç ve kuvvet. Amerika'da dünyanın en güçlü ordusunu ezeriz yani diyor. Bir tane yumruk çakarız görürler günlerini diyor. Alenen böyle bir üslupla tehdit etti. Gerçekliği okuyamamakla suçladı. Enteresan, uluslararası düzeyde pek çok yorumcu da Amerika'nın Trump yönetiminin gerçekliği okuyamadığını öne sürüyorlar. Velhasıl ezici, yok edici yumruğumuzu geçiririz görürler günlerini diye bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'da da gazetecilere konuşmuş o ofiste. Sorular soruyorlar. Çıkış stratejisi, yani bir köşeye sıkışma var. Çünkü ilk başta böyle yumruğunuzu gösterdiğiniz zaman sonra ne diplomasisi yapacaksınız diye bir soru var tabii. Şimdi kalkıp diplomasi kanalları açık diye Amerikan yetkililer, John Bolton bile, Şahin isim bile söyledi ama İran'ın Dışişleri Bakanı'nı yaptırım içine aldılar. Kiminle görüşeceksiniz? Adam Dışişleri Bakanı nihayetinde. Üstelik de Trump yönetiminden bir önceki Obama yönetimiyle masaya oturup dünya güçleriyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayını da taşıyan bu konuda bir karar da var. Yani Amerikan yönetimi aynı zamanda BM kararını çiğnemiş oluyor bu bağlamda. Onun imzasını atmış bir Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'i yaptırım listesine koydular. O da tweet attı, dalga geçti. Zaten dedi benim bir komşularım, işte çocuğum, komşum vesaire, bir onlar kaldı yaptırım uygulamadıkları. Başka ne yaptırım uygulayacaklar? Şimdi Türkiye'de bu yaptırım meselesi S-400'ler yüzünden çok konuşuluyor biliyorsunuz. Türkiye yaptırıma falan hiç uğramadı. Yaptırıma uğramak başka bir şey demek. Türk halkı 1974'leri zaten hatırlayan yok da ondan da bahsetmiyoruz. Çok ciddi yaptırım meselesi ve bir toplumun ayakta kalması böylesine yaptırımlar karşısında öyle kolay iş değil. Yani ahkam kesmemek gerekiyor. İranlılarsa bu işi biliyorlar çünkü hakikaten yaptırıma uğruyorlar. Ruslar da kısmen, onu da belirtmek lazım. Şimdi Trump'ın çıkış stratejisine ihtiyaç duymadığı saptaması var. John Bolton'ın üçlü Kudüs zirvesi, Rusya ve İsrail Ulusal Güvenlik Sekreteri Patrushev katılmıştı. İsrail'in de aynı şekilde onlarla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar var. İşte biz rejim değişikliği istemiyoruz efendim gibi cümleler kurdu. Fakat maksimum baskı dedi aynı zamanda. Tüm eğer uranyum, yani İran anlaşmadan anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmezse ne dedi? Tüm seçenekler masada. Tabii Amerika yerine getirmiyor bu arada. O da enteresan. Bir anlaşma yaptığınız zaman anlaşmaya iki tarafın uyması gerekiyor. Bir taraf uymayıp öbür taraf uyamıyor. O zaman ortada anlaşma olmuyor gibi bir sıkıntı var ama Bolton'a bunu hatırlatan olmamış. Amerika'nın yeni savunma bakanı vekili Patrick Shanahan'ın yerine geçen Mark Esper'ın da açıklaması var ama pek de kayda değer olduğunu söyleyemeyeceğim. İran ile savaşmak istemiyoruz. Gerginliği diplomatik yoluyla çözmek istiyoruz demiş. Ama Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde, kongrede de bu tartışmalar başladı. Nitekim 17 senatör kongre onayı olmadan İran'a karşı girişilecek bir askeri güç kullanımı için federal fonların kullanımını yasaklamak üzere kolları sıvamış düzenleme istiyorlar. Gerçi bu konularda Amerikalıların sicili de çok parlak değil. Savaşa hep beraber onay da verebiliyorlar rahatlıkla, ama en azından bir tartışmanın başladığını anlıyoruz. Aralarında Cumhuriyetçi Ro Hanna ve Matt Gaetz'in öncülüğünde 17 senatörün girişimi söz konusu. Trump bu arada tabii benim onaya ihtiyacım yok, istersen basarım düğmeye, aşarım savaşı tutumu aldığı için bakalım bu engellemeler işe yarayacak mı göreceğiz. İran'dan tabii tepkiler var. Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı yani kardeşim diyor, siz diyor hem dini lider Ali Hamaney ki nesi olacak? Yani yaptırım listesine alındı da ne olacak Hamaney tabii, öyle, o da ayrı bir soru. Siz kalkıp Hamaney'e, Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e yeni yaptırım, onları da kaçacak yeni yaptırımlar koyarsanız neyin müzakeresinden bahsediyorsunuz demiş adam. Haklı olarak İran halkı birlikte duruyor, boyun eğmeyeceğiz demiş. Avrupalılar Macron'la, Emmanuel Macron'la da telefonda görüşmüş. Avrupalılar hem anlaşma sürsün istiyorlar hem Amerika'ya itiraz etmeye cesaret edemiyorlar. Böyle karışık bir durum karşısında tabii ki Ruhani, kardeşim biz bu nükleer anlaşmayı yaptık bir kere, bir daha da müzakere etmeyiz. Şart Mart'ta tanımıyoruz tutumu sergilemiş. Macron ne demiş dersiniz? Çok üzgünüz demiş. Evet. Özetle bunu söyleyebilirim. Üzüntü duyduğunu dile getirmiş çünkü. Muhammed Cevaz Zarif'in açıklaması, Bolton ve B takımı diyor savaş isteyen şahinler ki John Bolton var, Benjamin Netanyahu var, İsrail Başbakanı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman var ve Abu Dhabi Prensi Muhammed Bin Zayed var, B takımı diye anıyor. Onlar savaş komplosu kuruyorlar diye bir görüşünü beyan etmiş kendisi. Rusya'nın ikazları var. Rusya Dışişleri Bakanlığı demiş ki bir yılı aşkın Amerika İran etrafında gerilimi bilinçli olarak tırmandırıyor. Bu rotanın nereye varabileceği üzerinde düşünmek faydalı olur. İkazlar içeren bir açıklama yapmışlar. Endişeyle izliyoruz demişler. Kapsamlı ortak eylem planı, yani nükleer anlaşmanın uzun ismi diyelim. COEP diye de Türkçeleştiriyoruz biz bunu. Ağır yaptırım baskısını ve askeri faaliyetlerinde dahil olduğu kışkırtıcı eylemleri sürekli olarak bundan çekildikten sonra Amerikalılar genişletiyorlar. Dolayısıyla da karşı taraftan, İran'dan meşru uluslararası meselelerle ilgili çıkarlarından vazgeçilmesi gibi asılsız imtiyazlar talep ediyorlar. Dolayısıyla bu iş olmuyor. ABD egemen devletlere kendi iradesini sürekli olarak dikte etme arzusunun yeni bir tezahürünü sergiliyor demiş Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Bu arada bu Kudüs'teki toplantıyla ilgili Patrushev'in, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'in de açıklamaları var. İsrail'le ilgili mesajları var. İsrail'in çıkarlarının korunması gerektiğini vurgulamıştı kendisi ama bunu yaparken bölgedeki diğer ülkelerin de çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini söyledi. Tabii böyle işte iki yakayı bir araya getirmek o kadar kolay olmuyor. Bu kadar tarihi, karmaşık siyasi sorunun olduğu bir coğrafyada. Suriye konusunda Netanyahu ile aynı görüşteyiz. Güvenli ve barışçıl bir Suriye istiyoruz demiş. Enteresan. İsrail habire Suriye'yi vuruyor tabii bu arada. Oradaki cihatçı grupları elbette kendi güvenliğini tesis etmek için en kolay kullanışlı cihatçılar zaten. Her şekilde kullanabiliyorsunuz bir cihatçıları. İsrail de onları bal gibi kullandı şimdiye kadar. Ama bu tabii Suriye'yi pek istikrarlı da kılmadı. Kılmadığı gibi bu İslamcılar dönüp bir gün İsrail'de vurabilirler tabii. Herhalde onu da düşünerek yapmışlardır. Şimdi efendim Patrushev'in tabii ki diğer ikazı, İran IŞİD'le birlikte Orta Doğu'da en büyük tehdit olarak gösterilemez diyor. Biz tabii Suriye sahasında asıl IŞİD'le savaşanın IŞİD'i medyalarında ılımlı, az radikal, daha az radikal diye göstermeye çalışan Amerikalılar değil, Rusya ve İran olduğunu gayet net olarak da biliyoruz. Tabii ki hiç uğraşmadılar değil ama zaten en başta kendi yarattıkları kabusla sonradan yüzleşti Amerikalılar. Asıl mücadeleyi veren en başta Suriye ordusu, en başta İran, en başta Rusya 2015 Kasım'ında devreye girdi ve IŞİD'in yenilgisinde çok büyük pay sahibi olanlar, en büyük pay sahibi olanlar onlar. Elbette Suriye'nin kuzeydoğusundaki Suriye Kürtleri aynı şekilde ve daha sonra da oradaki yeni dizayn için onlara destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ni herhalde 5. sırada sayabiliriz. Efendim İsrail'le ilgili bu arada erken seçimler 9 Nisan'da oldu ama bir türlü hükümet çıkmadı oradan, kuramadı. Benjamin Netanyahu içeride istediği tam sonucu elde edemiyor. Dinci partilerin ağırlığı giderek artıyor bu arada İsrail'de. Şimdi 17 Eylül'de tekrar erken seçim kararı alınmıştı. Fakat iptal çabalarına girişmiş Netanyahu hükümeti partisi Likud ve bu konuda bir öneri değerlendiriliyormuş. Ortalık karışmış ve tartışmalar başlamış. Ana muhalefetteki Mavi Beyaz İttifakı sert tepki göstermiş. Netanyahu yenilgisini önlemeye çalışıyor diyor onlar da. Hükümet de kuramıyorlar tabii bu arada, öyle bir sıkıntılı bir durum var. Bu yüzyılın anlaşması İsrail'de hükümet kurulamayınca Ramazan sonu açıklanmaktan vazgeçilmişti bu arada. Ama tabii Manama'da, Bahreyn'de Refah için barış başlıklı konferans, açıklanan konferans yapıldı, yapılıyor. Bugün damat Kushner, Trump'ın baş danışmanı ve damadı, Çalıştay'da açılışta bir konuşma yaptı. Arkasında bir haritayla dikkat çekmiş hakikaten bu. Sınır yok yani İsrail ve Filistin. Tabii devletlerin sınırları 20. yüzyılda çizildi. Bir daha çizemiyorsunuz tabii, o da var. Yani ben istediğim gibi sürekli, gerçi işte Kosova'yı falan çizdiler biliyorsunuz. İttir, Gaktır, Yugoslavya parçalandıktan sonra küçük küçük devletçikler, en sonunda Kosova'yı da kondurdular ama orada da tam böyle bir tanınma da sağlayamadılar. İkinci Arnavut Devleti'ni Avrupa'da kurdular mesela. Kırım, birazdan tartışacağız. Kırım'ı kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Kırım işlerine gelmiyor çünkü filan. Yani böyle çok uluslararası standartlar da yok tabii. Çıkarlar belirliyor bütün bunları. Ama Orta Doğu'da işte yeni sınır çizmeye kalktınız mı işler biraz o kadar kolay değil. Kimi uluslararası ilişkiler profesörleri biliyorsunuz 20. yüzyılda bitti. Bir daha ulus devletleri sınırlarını başka büyük bir savaş olmadan değiştiremezsiniz diye açıkça söylüyorlar. Nitekim olan da bugüne kadar o. Şimdi tabii ama Kushner'in tabii Filistin sorunu da bitmiş değil. Onu da unutmamak gerekiyor. Filistinlilere bir devlet çok da sunan bir öneri gibi gözükmüyor. Yüzyılın anlaşması belli bölümleri sızmıştı ve ben de size aktarmıştım. Daha ziyade böyle Singapur modeli, kalkınma ve Filistin ekonomisine kesenin ağzının açılması. Konferansa katılanlara bakıyoruz. Katılımcılar Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas. Muhtemelen kesenin ağzını açacak olanlar onlar. Filistinlilere ulusal bir devlet sunmaksızın onları işte Singapur vari bir biçimde kalkındırma. Zaten Kushner de hep projelerden bahsetmiş. Gazze ve Batı arasındaki bağ, işte doğalgaz, Akdeniz'deki doğalgaz gibi stratejik sektörlere dair projelerden bahsetmiş. Sözünü ettiğim aslında devletsiz bir çözüm. Belki de daha iyidir diye insan düşünmeden duramıyor açıkçası. Ekonomik kalkınma itibariyle baktığımızda ama tabii Filistinliler çok böyle düşünmüyorlar. Şimdi 50 milyar dolarlık bir yatırım fonu Filistinliler oluşturulması, ulaşım koridoru inşaatı dahil olmak üzere söz konusu ama Doğu Kudüs'te öyle ortak başkent deniliyor ama aslında İsrail egemenliğini sarsacak, 20. yüzyılın ortalarında kurulmuş olan İsrail egemenliğini sarsacak bir unsur bu yüzyılın anlaşmasında pek yok. Filistinlilerin dolayısıyla kabul etmiyor. Kolay gözükmüyor. Nitekim bu konferansı boykot ettiler. Balfour, ikinci Balfour deklarasyonu diyorlar. Tabii bu Balfour deklarasyonu 20. 1917 biliyorsunuz. O zaman daha ulus devletler yoktu. Ondan sonra zaten hep kuruldular ve noktada konuldu. Dolayısıyla değerlendirme ne kadar doğru bilmiyorum ama Filistin Dışişleri Bakanlığı ikinci Balfour deklarasyonu bu. O yüzden kabul etmeyiz demiş. Lübnanlı Dürzilerin lideri Velid Canbolat, sosyalist, ilerici sosyalist, sosyalist parti, sosyalistlikle pek alakası yok tabii Velid Canbolat'ın. Hatta hiç alakası yok, onu belirtmek lazım. Ama partisinin adı öyle. Ya işte Osmanlı Devleti'ne vaktiyle Siyonistler sundular, onlar kabul etmedi. Araplar niye kabul etsin bu yüzyılın anlaşmasını diye bir tepki göstermiş. Filistin haklarını ne kadar savunuyor, o da ayrı dava tabii, Dürzilerin lideri. Bu arada Umman Sultanlığı Filistin Devleti'nde, şimdi ortada pek tam bir toprak sınırları belli bir devlette yok aslında bu anlaşmayla ama olsun, elçilik düzeyinde diplomatik misyon konuşlandıracaklarmış. Evet, Doğu Akdeniz. Dün de aslında daha detaylı baktık, değerlendirdik, son gelişmeleri de özetledim ama Amerikan Senatosu bu konuda hazırladığı taslağı onayladı. Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısı. Buna göre Amerika, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir merkez kurulacak ve eğer Türkiye S-400'den vazgeçmezse Rusya Federasyonu'ndan F-35 sevkiyatı da son bulacak. Bunları çok konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz. En son Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın yaptığı açıklama vardı. Erdoğan kendisine çıkışmıştı. Ve işte uluslararası hukuk adına, AB adına konuşuyorum demiş. Doğu Akdeniz'de hakikaten Türkiye çok sıkışmış vaziyette, onu belirtmek gerekiyor. Bir takım adımlar atması gerek diye tavsiyeler veriliyor ama o kadar güçsüz duruma düşürüldü ki bu adımları zaten atabilecek bir pozisyonda mı diye en başta rasyonel olarak herhalde sormak lazım. Bu arada Rusya devlet askeri ihracat şirketi Rosaboronexport'un başkanı da Mihayev'de açıklama yapmış. İlk parçaları S-400 hava savunma sistemlerini göndermeye hazırız. %99 oranında demiş. Hatta Rusya Ticaret Bakanı Deniz Mantrov'un F-35 savunma sistemini seri üretime hazırız demiş. Türkiye'de de bu seri üretime ortak olmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Tabii bunlar çok tartışmalı. Ortak üretim bile olacak mı o da belli değil. Onu da belirtmek lazım. Suriye meselesi İdlib'de ayrım gözetmeksizin hedefler bombalanıyor diye Batı medyasında sürekli yazılıp çiziliyor. Artık biz bıktık. 9-8-9 senedir zaten aynı şeyler yapılıyor. Rusya'nın Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Alexey Bakin yalanlamış. Böyle bir şey yapmıyoruz demiş. Şimdi tabii çok zor bir mesele biliyorsunuz. Her yere mesela hastane kuruyor El-Kaide orada. Mesela küçücük bir İdlib bölgesinde İstanbul'da bulunmayan düzeyde hastane. Her yerde hastane var. Her yer hastane dediğim klinik. O zaman hastane vurdu oluyor. Mesela 50 tane hastane var. Bir ara haritasını yayınlamışlar. Dolayısıyla her vurduğunuz yer hastane olabilir. O zaman savaşı. Düşünsenize Berlin'de Hitler yenilmeye yakın diyelim. Her yere hastane kurmuşlar. Hiçbir yeri vuramazsınız hastane varken. Ayvayı yediniz. Hakikaten iki taraftan da sıkıntılı bir süreç. İnsan kaybı da can kaybı da bitmek bilmiyor. El-Kaide'yi yenmediğiniz sürece zaten can kaybını sona erdirmenin imkanı ihtimali var mı diye de sormak gerekiyor. Amerika bu arada Suriye-Irak sınırında yeni bir askeri üs kurmuş. 26'ya çıktı üs sayısı deniliyor. Tabi nerede? Suriye Demokratik Güçleri. Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika'nın en büyük ortağı. Amerika'nın kurdurduğu, YPG ile birlikte kurdurduğu Suriye Demokratik Güçleri. Tabi nerede? Deir ez-Zor bölgesinde. Nerede? Suriye'nin toprak, geniş tarım arazileri ve petrolünün bulunduğu yerleri Amerika Birleşik Devletleri Beşar Esad'ı indiremedi, deviremedi ama topraklarının zengin, verimli, varlıklı kısımlarını bu sayede kontrol ediyor. Askeri üsleri de kuruyor. 26. üssü de Hekul Ömer de kurmuşlardı. Tabii Suriye ordusunun çok büyük stratejik taktik hatası var. O dönemde ele geçiremedikleri için ama tabii Amerika'nın da hava saldırıları IŞİD'le falan değil. Suriye ordusuna hava saldırısı düzenledi zaten Amerikalılar. IŞİD'i vuruyoruz diye Suriye ordusunun sınırlarını kontrol altına almasını engellediler. Ve bu zengin bölgelerinde kontrolünü ele geçirmiş oldular. Evet. NATO toplantısı, bir günlük savunma bakanları toplantısı Hulusi Akar'da katılıyor. Burada pek çok başlık konuşulacak. Elbette S-400'ler var. Körfez'deki gerilim, petrol tankerlerine saldırı iddiaları, İran'a yönelik ithamlar, ittifaktan ne çıkacak? Ben girerken en son aldığım bilgide bilgileri aktarmıştım size. Bu arada G20 zirvesi yaklaşıyor. Osaka'da, Japonya'da hem Türkiye açısından önemli çünkü Cumhurbaşkanı'nın Trump'la Amerikan Başkanı'yla görüşmesi var. Hem Trump-Putin görüşmesi olabilir. Hem Trump'ın Xi Jinping'le yani Çin lideriyle ticaret kapışmasında görüşmesi söz konusu ve Trump'ın ilk açıklaması bu işin kolay çözülmeyeceği Çin'le eğer anlaşmayı imzalayamazsak o zaman tüm gücümüzle yükleneceğiz diyor. Ek tarifeler uygulanmasından bahsediyor Donald Trump. Evet bakıyorum bir espiyonaj skandalı var. Hackerlar dünya çapında cep telefonu sağlayıcılarının kayıtlarını çalmışlar ama çok büyük düzeyde anladığım kadarıyla göz ucuyla hepsine bakamadım girerken gördüm ama daha detaylı yarın da bakarız. Hatta 2012'den beri bu siber saldırıların devam ettiğini görüyorum buradan. Zaten artık hayatımız cep telefonlarının içinde, o cep telefonlarını da herkes her yerden görüyor. Öyle bir sıkıntılı bir şey yaşıyoruz. Efendim Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kararına gelelim. Birazdan Yazdan Kaya ile konuşacağız. 2014'te Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanması diyelim. Sovyetler Birliği döneminde zaten nüfusun da zaman içerisinde çoğunluğu Ruslardan oluşuyor etnik yapı olarak. Sovyetler Birliği döneminde pek çok tarihi siyasi sebepten ötürü Ukrayna Sovyetler Birliği'ne verilmişti. Ama bir sabah erken uyanıp bakmışsınız ki siz Ukrayna vatandaşı olmuşsunuz. Geri dönüşü olarak Rusya öyle algılıyor bu meseleyi. Hakkı da var yaşayanlar itibariyle. 2014'te Ukrayna'da Kiev'deki meydan darbesinden sonraki gelişmelerde Rusya aslında 20 senedir Doğu Avrupa'da hiç yapmadığını yaptı ve Kırım'ın Kırımlıların sandıktan çıkan kararıyla da tıpkı Kosova'daki gibi aslında ilhak etti. Geri dönüş olarak onlar adlandırıyorlar. Fakat bu olunca Avrupa Konseyi de çok ciddi sıkıntılar çıktı ve Rusya Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden çıkartıldı. 1996'da katılmıştı Rusya. İşte şimdi aradan geçen 5 sene sonra Rus diplomasi işe yaramış gözüküyor. Hakları iade edildi. Enteresan, Britanya heyetinin %60 ila 80'i olumsuz oy vermiş Rusya'nın yeniden geri dönüşüne. Oy hakları falan alınıyordu elinden. Finlandiya, Danimarka, Romanya heyetleri, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki heyetler %40 ila 60 oranında hayır oyu vermişler. Yani dönmesin Rusya demişler. Hollanda, İsviçre, Çekya, Slovakya, Hırvatistan, Moldova, Ermenistan %20-40 giderek düşüyor. İtiraz azalmış. Ama İzlanda, İrlanda, Norveç, Portekiz, İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Avusturya, Sırbistan, Türkiye ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile Azerbaycan heyetleri içerisinde Rusya'ya itiraz edenlerin oranı %0 ile 20 arasında hesaplanıyor. Yunanistan tarafsız kalmış. Yani aslında Batı Avrupa'da Türkiye'de bu Kırım meselesini artık kapatmak lazım. Yakın bir tutum takılmış, öyle gözüküyor. 47 üyesi var Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde, 47 üye temsil ediliyor. Avrupa'nın en büyük sivil özgürlükler platformu demek gerekiyor. Şimdi genel sekreter seçimi var, hakimlerin seçimi var. Rusya'yı sınırlandırmaya yönelik bir takım girişimler de oluyor ama Rusya'dan yapılan açıklamalar, tam oy hakkımız tanınmazsa, bütün haklarımız teslim edilmezse vallahi katılmayız diyor Ruslar. Böyle bir durum. Programın ikinci yarısında konuşacağız. Tabii Ukrayna çok bozuldu bu işe. Temsilcileri terk etti. 8 saatlik tartışmaların ardından konseyin daimi temsilcisini de geri çağırmış ve Zelenski NATO üyeliğine de hazırlanıyor kendisi. Yeni Ukrayna'nın lideri hayal kırıklığını Avrupalılara dile getirmiş. Pek de bir işe yaramış gibi gözükmediğini belirtmek gerekiyor. Evet, Amerika'dan bakıyorum birkaç başlık. Melania Trump'ın iletişim direktörü Stephanie Grissom Beyaz Saray sözcülüğü görevine getirecekmiş. Kaç tane sözcü değiştirdi Trump? Habire sözcü değiştiriyor. Evet, bakıyorum. Başka size aktaracağım. Aslında Çin meselelerinde başlıklar çıkartmıştım. Microsoft ve Intel'in Huawei'yi Çin'in teknoloji devine yönelik desteğinin devam ettirileceği yolunda açıklamaları var. Akıllı telefonun yanı sıra bilgisayar tarafından da Amerikalı şirketlerle sorun yaşamıştı. Kendisi işletim sistemini geliştiriyor. 5G teknolojisi yatırımlarını da Amerika'da ürünlerinin yasaklanması kararı, Trump'ın kararına rağmen arttırmaya hazır olduğunu, arttıracağını daha doğrusu duyurmuşlar. Bir de uzaydan birkaç başlık çıkartmıştım size. Elon Musk'ın bu SpaceX Falcon Heavy roketi en zor inişini başaramamış bugüne kadar. Atlantik Okyanusu'na çakılmış görevi, tam olarak başarıyla tamamlayamamış aslında. Çok da sevinmişlerdi. İniş sırasında roketin merkez çekirdeği iticisi ineceği gemiyi kaçırarak Atlantik'e çakılmış. İsrailli şirket Ay projesi heyecan yaratmıştı. SpaceX şirketi işte bu yıl başlarında bir Ay'a insansız uzay aracı indirme projesi. Hatta işte güzel bir görüntü, fotoğraf da yayınlamışlardı ama maalesef Ay'da Ay yüzeyine inerken o da parçalanmıştı. Olsun, yani deniyor, insanlık deniyor diyelim, ya da insanlık adına denediklerini söylüyor bu şirketler. Bu arada özel şirketler devletlerden çok bu işin yerini alıyorlar. Onu da belirtmek lazım. Ve Papua Yeni Gine'de de bir volkanik durum var. Hakikaten 8 mil diye görüyorum. Hatta 13 kilometrelik bir püskürtme halinde bir volkan var. Volkanlardan ben korkuyorum vallahi. Sonra arkasından depremler, büyük depremler izleyebiliyor. Efendim bir ara verelim. Elvina Yuldeseva'dan Yosmam Kırım türküsü dinleyelim. Az sonra Yazdan Kaya ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Rusya-Türkiye-Kırım Dostluk ve İş Vakfı'nın başkanı, kurucusu Yazdan Kaya var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Rica ederim. Şimdi Yazdan Bey, Kırım meselesini 5 senedir konuşuyoruz. Bu sene 5. senesiydi. Biraz daha dikkatli bakmaya çalıştık. Tabii çok karmaşık da bir mesele. Ülkelerin birbirlerinin içinden ayrılıp çıkması, oradan oraya savruluşlarla geçen sancılı bir tarihinin çerçevesi içerisinde düşünmek gereken bir şey. Fakat Rusya tabii bu yüzden de yaptırımlara maruz kaldı, uğradı. Çünkü egemenlik hakları, gerçi dünyada ne kadar egemenlik hakları dikkate alınıyor, pek çok farklı örnek var. Ama son 5 senedir böyle bir sıkıntılı bir durum oldu Rusya açısından, Rusya Federasyonu açısından sıkıntılı bir başlık yaratmıştı. Avrupa Konseyi tabii önemli. Rusya'nın 1990'lardan itibaren katıldığı süreçler var orada. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne de 1996'dan bu yana üye idi Rusya Federasyonu. Kırım yüzünden üyeliği askıya alındı. Şimdi bu tabii Avrupa'nın en üst düzeyli insan hakları gözeten kurumu, hakimler var, davalar açılabiliyor, biliyoruz biz. Ülkelerin kendi işlerindeki demokrasi süreçleri de kontrol denetim, tırnak içerisinde bir kontrol denetim mekanizmasından geçiyor. Bir üst kurum bu. Rusya da önem veriyor Avrupa ile ilişkilerine ve bu askıya almanın sonucunda bu bayağı bir diplomasi faaliyetleri, Türkiye'yi de soracağım ayrıca size, yürütüldü. Nihayet hakları iade ediliyor. Oylama hakları ellerinden alınmıştı. Bir karar tasarısı kabul edilmiş. Gördüğüm kadarıyla tasarıda üyelerin elinden konuşma, oy kullanma, temsil hakkının alınamayacağı vurgusu, askıya alınamayacağı vurgusuna varmışlar. Bakıyorum kimler ne yapmış diye. En çok herhalde Britanya heyeti Rusya aleyhinde %60'a %80. Tabii ki heyette başka parlamenterler var, farklı partilerden, onu belirtmek lazım. İsveç, Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna, Gürcistan. Yani aslında Doğu Avrupa, Amerika'nın en çok yatırım yaptığı Doğu Avrupa hattı ve biraz Kuzey Avrupa. Ama öte yandan da Hollanda, Hırvatistan, Çekya, İsviçre, hatta işte biraz daha Türkiye ile birlikte Almanya, Fransa, Belçika, Portekiz, Norveç de var, İrlanda da var, İtalya, Avusturya, bunların hepsi çok farklı tavır almışlar ve Rusya yalnız tavır almışlar. Hatta çok şaşırmış herkes, nasıl olur da Rusya geri döner buraya diye. Önce bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu konsey önemsiyordu da Rusya. Bu karar Rus diplomasisinin başarısı olarak mı sayılmalı? Nasıl anlamak lazım? Siz Kırım'la özellikle çok ilgileniyorsunuz. Rusya'yla da çok yakın ilişkileriniz, temaslarınız var. Nasıl görüyorsunuz bu kararı?
Doğru. Yani elbette tabii ki burada Rusya çok akıllıca ve rasyonel bir diplomasi ve tarihsel nedensellikler içerisinde bir şey izledi, politika izledi. Bunu yaparken aynı zamanda dünyada bütün politikalar bildiğiniz üzere her şey aslında ekonomi üstünden şekillenir.
Evet.
Rusya Kırım'da aynı anlamda ciddi ölçüde bir ekonomi ve cazibe merkezine dönüştürdü. Bunu dönüştürürken tabii en önemli unsurlardan bir tanesi de alternatif ekonomi dediğimiz oteller, ticaretler ve kasinolar gibi hususlardı. Özellikle bu manada geçtiğimiz aylarda, yani Nisan ayında yapılan Yalta Ekonomik Forumu'nda bu ülkelerin zaten buraya olan niyeti ortaya çıkmıştı. Meyyal olmuştu artık. Bu belirgin bir hale dönüşmüştü. Bir de yanı sıra Sergey Aksenov da dahil olmak üzere Sayın Rusya Devlet Başkanı Putin bölgeyi önemli bir serbest bölgeye, ticaret bölgesine dönüştürdü. Yani şu anda orada 2500'e yakın takip eden proje var, işletilen proje var. Bunların içerisinde inşaatlar var, bunların içerisinde yol ihaleleri var, bunların içerisinde yeni restorasyon çalışmaları var. Haliyle dünya ekonomisinin de böylesine bir dar boğaza girdiği süreçte bu ülkeler bunlardan istifade etmek ister. Yani bizim özellikle Türkiye için en başından beri söylemeye çalıştığım şey buydu zaten.
Yani, şimdi Türkiye'ye geleceğiz ama yani burada çıkarlar etkili oldu diyorsunuz. Peki ama Avrupa Konseyi de daha ziyade işte insan hakları ile ilgilen. Gerçi biz şimdi Fransa'da işte 30 küsurunca haftadaki gösterilerde çiğnenen insan haklarını çok fazla konuşamıyoruz. Çünkü medya, Batı medyası çok yazmıyor ama tabii bir tez de var. Ukraynalılar da diyorlar ki burası bizim toprağımız, elimizden alındı diyorlar. İşte orada insan hakları ve Rusya'nın çatışmacı politikalar izlediğini iddiasını ortaya atıyorlar. Avrupa Konseyi ne de kızgın bir biçimde terk ettiler. Bunu nasıl, ne oluyor? Kırım'da insan hakları mı ihlal ediliyor peki?
Siz
oraya sürekli gidip gelen de bir insan. Nedir?
Kırım'da şu anda insan hakları tamamen yeniden tesis ediliyor. Yani biz daha önceki programda da sizinle bunları konuşmuştuk. Rusya, Kırım, daha doğrusu Rusya'ya iltihak ettikten sonra, dahil olduktan sonra, aslında bu süreçte hep ben bunu söylemeye çalışıyorum, anlatmaya da çalışıyorum. Bizim Hatay'ın Türkiye'ye dahil olması 1939 süreciyle birebir benzer bir durumdadır. Bunların tarihsel bir bağı vardır, nedenselliği vardır. Yani 2. Dünya Savaşı içerisinde burada savaşan, çarpışan Sovyet ordularıdır. Yani dolayısıyla Jukov'dur, dolayısıyla ondan sonra Sertmenaşer'in orada Almanya'nın geriye çekilmesidir. Burada Rusya gerçekten hani bununla ilgili olarak bir mücadele vermiştir ve tarihsel köken içerisinde de burası bir Rus toprağıdır. Yani daha öncesinde de bakıldığı takdirde böyledir. Fakat Kurçev yani Stalin'e olan öfkesinden ya da Kunseva'daki sıkıntılarından dolayı nasıl ki Stalin'in mozaletini Lenin'in yanından kaldırmışsa aynı şekilde de bir gecede burayı Ukrayna'ya hediye etmiştir. Yani bu tamamen hatalı bir tarihte de vardır böyle yani kompleks davranışlar. Bu da bunlardan bir tanesidir. Sonrasında da Rusya burada zaten aslında var oldu. Yani demografik yoğunluk olarak da burada Rus vatandaşların çoğunluğu vardı. Sonrasında Ukrayna buradayken burası hep bir şekilde de ötekileştirilen bölge oldu. Bizim soydaşlarımız açısından da düşünüldüğünde daha önce de söylemiştim. Bu Cemil vesaire gibi bölgesel istasyon şefi olan isimler vardır bu Amerikan. Hani biz bugün Fethullah Gülen'den büyük bir öfke ve şeyle bahsediyoruz. Yani Çin'le bahsediyoruz. Yahut da yaptıklarını artık tahammül edemiyoruz. Ama Fethullah Gülen neyse Mustafa Cemil'i de odur. Yani aynı ekolün, aynı okulun, aynı stratejinin büyüttüğü isimlerdir bunlar. Ya bundan farkı yok. Şimdi Kırım'da özellikle Ukrayna'nın Türk ya da Müslüman nüfus üstünden itiraza geçtiğini iddia ettiği kesimlere bakıyorsunuz. Bunların çoğu fundamentalist yapılar ya da El-Kaide ya da IŞİD'e yakın yapılanmalar. Daha bundan çok değil. 3 hafta önce ciddi bir hücre yapılanması orada ele geçirildi. Yani
peki hakları, Kırım Türklerinin haklarının verilmesi ya da Ukraynaca dil konusu, onlarda bir hani Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde dikkatini çekecek şekilde bir sıkıntı mı var? Bu kadar itiraz geliyor.
Hayır. Aslında burada tamamen
cami açılışı vardı geçenlerde değil mi? Bir de yani açılışı yapıldı. Ya da yapılacak. Tabii, tabii. Tarihini unuttum şimdi ama kusura bakmayın. Düzeltin yani doğrusunu. Var mı bir sıkıntı? Müslümanlara yönelik bir sıkıntı mı var ya da Ukrayna diline?
Müslümanlara yönelik bir sıkıntı yok Ceyla Hanım. Aksine Müslümanlara yönelik ya da bütün aslında uluslara ya da dini inançlara yönelik müspet bir eşit dağılım var. Yani hani orada ben şunu gördüm. Ukrayna dönemi içerisinde insanlar orada eşit yurttaş olmanın avantajını yaşayamıyorlardı. Yani bir soya ya da bir ırka mensup olmanın avantajı olan gruplar vardı. Onun dışındaki herkes bir şekilde ötekileştirilmiş durumdaydı. Şimdi orada Ruslar da, hatta Ukraynalı kökenler de, Türkler de, Ermeniler de, hatta Yahudiler de, hatta bizim çok kadim toplumumuz olan Hazar Türkler de yurttaş olmanın bütün avantajlarını yaşıyorlar. Bir başka şey ise, yani bir ülkenin en önemli problemlerinden bir tanesi, sizler de bilirsiniz ki, ekmeğini kazanabilen insandır. Yani orada artık bir istihdam eşitliği de sağlandı. Yani şu anda orada insanlar kökenle, mezhebine, meşrebine bakılmadan devlette iş bulup yahut da özel sektörde iş bulup bu şekilde onuruyla ekmeğini kazanıp evine götürebiliyor.
Bu sayede de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne bir ihlal, hak ihlali gelmeyecek demek lazım deyip oradan Türkiye'ye geçeyim. Yani Türkiye'de bu iş çok çok zor konuşulan bir mesele. Çünkü Rusya Federasyonu halklarıyla ilgili perspektif daha çok böyle Rusluk üzerinden, Rusluk dayatması üzerinden öyle algılanıyor. Ama orayı gidip dolaşanlar, gezenler de hiç böyle bir izlenime sahip olmuyorlar. Fakat bu herhalde ideolojik bir şey. Siz Türkiye'de Kırım'la ilgili çok bir şeyler anlatmaya çalışan isimlerden birisisiniz.
Doğru.
Şimdi bu AKP'm kararına baktığımız zaman Türk heyeti aleyhte oy veren verme konusunda nasıl formüle etmek lazım? Lehte oy vermiş Rusya'nın AKP'deki haklarının
tabii,
iadesi için.
Tabii olarak lehte oy veren 12 ülkeden bir tanesi.
Bir tanesi.
Kıbrıs,
peki.
İspanya, Fransa, evet. İrlanda, İzlanda, Norveç.
Batı Avrupa'da var. Bu Türkiye'nin Kırım konusundaki politikasına bir değişiklik anlamına gelir mi peki? Çünkü Ukrayna
anlamına gelir. Çünkü Türkiye'nin başından beri aslında Kırım'a yönelik izlediği burjit politika yahut da şövalyeci, yani bu emperyal yahut da hakim devletlerin siyasetine matuf izlediği politika başından beri yanlıştı. Bu iki nedenden dolayı yanlıştı. Bir, sınır komşumuz olan ve tarihsel bağımız olan Rusya'ya karşı bu bizim yapmış olduğumuz aslında bir ahde vefasız bir siyasetti. İkincisi de kendi ekonomimiz, yani münhasır çıkarlarımız açısından uygulanan çok hatalı bir politikaydı. Yani özellikle Türkiye'nin burnunun dibinde şu ana kadar 100 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Bu oranın 9 milyar dolara çıkartılacağı söyleniyor. Yeni dünya ticaret yolunun erkinin santrali olacak. Karadeniz bu anlamda önemli bir ticaret yoluna dönüştürülecek. Türkiye bunun paydaşı olması gerekirken tarihte buna seyirci kalması aslında çok saçma olurdu zaten. Yani hani böyle bir durum karşısında Türkiye'nin daha müsbet, daha akılcı, bağlantısız bir karar vermesi iktiza ederdi. Bu bence aslında bunun emaresidir. Böyle olması da çok lazım gelen bir durumdu. Biz de farklı yetkililerle konuştuğumuzu ülkedeki yahut da bulabildiğimiz, çok fazla da bulamıyoruz ya da hükümet ya da hükümete yakın insanlara bunun aslında Türkiye için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışıyorduk. Bir de son zamanlarda S-400 üzerinden geliştirilen bir bağımsız ve bağlantısız devlet olma iradesini ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben daha öncesinde de şunu söylüyordum. Eğer biz bu konuda bize hükmetmeye çalışanlar yahut da bu konuda bizim kararlarımızı etkilemeye çalışan ülkeler emperyal devletlere karşı bir çıkışta bulunmak istiyorsak, yani bir irade tesisinde bulunmak istiyorsak bu işe Kırım'dan başlamalıyız. Yani Kırım onların bölgedeki itibarının ya da onların bölgedeki iktidarının iskal edilebilmesi için çok önemli araç, neden ve gerekti aslında.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Göreceğiz, izlemeye devam edeceğiz. Bütün sorunlar da çözülmüş değil ama en azından oy hakları, temsiliyet hakları iade edilmiş gözüküyor Rusya'nın. Kırım konusunda da 5 senedir çok uğraştıklarını biliyoruz. Türkiye'nin de belki de Kırım üzerinden yeni yakınlıklar sağlaması söz konusu olabilir. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için.
Çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizden kısa bir müsaade istiyorum.
Buyurun.
Daha dün geldim. Başkurdistan'da çok büyük bir ekonomi forumu vardı. Aslında bununla da biraz ilintili. Zavrelya Ekonomi Forumu. Orada Sayın Devlet Başkanı Radi Habirov, Sibay Belediye Başkanı Rüstem Bey'in konu olduk ve çok üst düzeyde ve çok özel bir ilgiyle karşılandık.
Başkurdistan Rusya Federasyonu'nda değil mi? Dinleyicilerimiz bilmiyordur belki, herhalde açmak için söylüyorum. Başkurdistan Rusya Federasyonu'nda değil mi?
Evet evet tabii, evet. Başkurdistan Rusya Federasyonu'nda, hemen Sibirya'nın altında.
Evet.
Oranın en önemli yeraltı zenginliklerinin olduğu bir bölge ve şehir. Doğal tarım alanları ve hayvancılık anlamında da ki dünyanın en iyi balında olduğu bir yer burası. Aslında Türkiye'de onlar da çok yakın bir münasebet içerisindeler. Oradaki forumda da yaklaşık bu bahsettiğiniz ülkelerin çoğuyla da biz temas etme şansı bulduk. Bunlar da tamamen artık Kırım konusundaki bu algıyı kırmak, bu ezberi bozmak konusunda hemfikirdiler. Orada ben zaten hani biz 25'inde geldik. Bu oylama 24'ünü 25'ine bağlayan gece yaklaşık,
evet,
9 saat.
Pazartesi, salı, evet.
Evet, evet. O süre içerisinde oldu. Aslında bunun sinyallerini biz orada çoktan hissetmiştik.
Almışsınız. Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Çok sağ olun.
Çok Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın.
Evet. Yazdan Kaya ile konuştuk. Kırım, Rusya, Türkiye Dostluk Vakfı ve İş Vakfı Dostluk ve İş Vakfı Başkanı ile konuştuk. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki kararı değerlendirme, Türkiye'nin politikasındaki değişiklik, olası değişiklikleri, etkileri değerlendirmeye çalıştık. Arkadaşım Yulia Saviceva'dan Esli ve Serce'yi seçmiş. Değişik şarkılar çalıyorum bugün size Kırım vesilesiyle. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın.
Дни пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan. Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.